A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Türk şair, yazar ve fikir adamı Sayın Yavuz Bülent Bakiler. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş bulduk. Safa bulduk.
Nasılsınız?
Hiçbir şikayetim yok. Çok,
çok iyi.
İyi
görünüyorsunuz
elbette
maşallah.
Bu sene 18 yaşına girdim. Maşallah. Gerçi hiç göstermiyorsunuz diyorlar ama yaşını saklayamam.
Maşallah. Evet, ben sizi yakın zamanda Sedat'la birlikte katıldığımız Alevi Federasyonu toplantısında da konuşmacıydınız. Hitabınızı dinledim.
Estağfurullah.
Yani hem içerik olarak hem dinamizm olarak gerçekten mükemmeldi. Yani.
80 maşallah. Yaşına girdim bu sene. Maşallah. Kimse duymasın ama aramızda kalsın.
Allah uzun ömür versin inşallah. Biz tabii sizi tanıtan kitaplar ve bilgiler de şair olarak tanıtıyor ama siz hukuk okumuşsunuz. Bir dönem avukatlık da yapmışsınız. Evet. Hatta bakanlıkta müşavirlikler, siyasi kişiliğiniz çok yönlüsünüz. Fakat şiir nereden geliyor? Yani ailevi bir kökeni mi var yoksa tamamen ilhamat mı? Nasıl
söyleyeyim? Anladım. Bizim ailemizde ki geniş bir ailedir, benden başka şiirle uğraşan bir tek kişi yok. Bizim ailemizde yüksek tahsilden geçen pek çok kimseler var, akrabalarım var, amcalarım var, dayılarım var. İçlerinde kalem tutan bir tek kişi yok. Şiirle ben hemhal oldum. Babamın bana anlattığına göre bizim soyumuz sopumuz Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Adam köyünden Türkiye'ye göçmüşler. Oradan Türkiye'ye gelen dedelerimden birisi Mehmet Sabir, o şairmiş. O naatları, münacatları olan bir kimseymiş. Benim babam derdi ki, sen o dedemize çekmişsin. O dedemizden sonra herhangi bir yakınımız, akrabamız şiirle, edebiyatla meşgul olmamış. Sivas, biliyorsunuz benim doğup büyüdüğüm şehirdir. Sivas bizim halk şiirimizin harman olduğu şehirlerin başında geliyor, birinci sırada. Çünkü Cumhuriyet Üniversitesi'nde vazifeli bir arkadaşım var, öğretim görevlisi Doğan Kaya. Ondan ben dinledim. Dünden bugüne Sivas'ta bin halk şairi yaşamış. Bin. Evet, İstanbul dışında, İstanbul'da bu kadar halk şairimiz var mı yok mu bilmiyorum. Ama İstanbul dışında herhangi bir şehrimizde değil bin halk şairimiz, bana öyle geliyor. 100 halk şairimiz bile eline kalemi almadı veya çalıp söylemedi. Sivas bin halk şairinin yaşamış olduğu bir şehir. O bakımdan benim çocukluk yıllarımda Sivas'ta bu halk şairlerimiz, ki halkımız onlara hak aşığı filan da derdi, torbalara sazlarını koyarlardı, sırtlarını alırlardı, mahalle mahalle dolaşırlardı ve işte çocuğunu askere gönderen, oğlunu askere gönderen, bir yakınını kaybeden, kocasıyla arasında huzursuzluk olan veya başka bir takım sıkıntılardan ötürü bunalan kimseler, kadınlar umumiyette, o halk şairlerimize birkaç kuruş atarlardı. Benim şansıma bir türkü çal söyle diye. Onlar da sazlarına düzen verip çalıp söylemeye başlarlardı. Biz de mahalle çocukları olarak o halk şairlerinin başına toplanırdık. Halk şairlerimizin o vezinli ve kafiyeli sözleri dikkatimi çekerdi benim. Hatta o kadar bir zamanlar bu noktada merakım arttı ki, adam söz gelişi yaşlar dediği zaman ben herhalde sonunda taşlar veya başlar diye bir mısra söyleyecektir diye düşünmeye başladım. Önce bu halk şairlerimizin şiiri içimde çok yer etmeye başladı. Sonra benim annem güzel masallar söyleyen bir anneydi ve annem geceleri babam umumiyet arkadaşlarıyla beraber olduğu için saat 8'den sonra Sivas'ta cereyanlar kesilirdi ve bir gaz lambasının altında eksiğimizi, söküğümüzü filan dikerdi. Ben de yatağımı annemin yanına sererdim ve bana masal anlatmasını söylerdim. Annemin söylediği masallar içerisinde beni en çok duygulandıran boş beşik masalı olmuştur. O gelinin beşiğinden kartalın bir çocuğu kapıp kaldırması, kaçırması. Onları annem türküleriyle birlikte okurdu. Sokaklardaki şairlerin, hak aşıklarının çalıp söylediği türküler, annemin söylediği türküler beni çok duygulandırırdı ve ben her gece, ama her gece belki inanmayacaksınız, o boş beşik hikayesini, masalını dinlediğim zaman ağlardım. Başımı yastığın altına sokardım. Annem ağladığımı bilirdi ama bilmemezliğe gelirdi. Ve ben öyle bir hassasiyet içerisinde büyümeye başladım.
O filme de uyarlandı değil mi üstadım sonra? Boş
Tabii,
beşik,
o boş beşik bizim meşhur çok güzel hikayelerimiz. İşte hem halk aşıklarından hem annemden dinlemiş olduğum o türküler beni şiire alıp götürdü. İlkokulun son sınıfında veya dördüncü sınıfında sınıf öğretmenimiz Makbule Yurderi bir duvar gazetesi çıkaracağımızı, o duvar gazetesine şiir yazanların şiirlerini koyacağını söyledi. Ve bizden şiir istedi. Ben de geldim, Sivas üzerine bir şiir yazdım. O şiir maalesef aklımda yok. Ama bir kıtası aklımda. Orada diyorum ki, görünce dağılır başından yasın, dolar çeşmesinden güğümün tasın, aman toprağına usulca basın, zümrüttür her taşı çünkü Sivas'ın diyorum. Buna benzer mısır kıtalar sınıf öğretmenimiz duvar gazetesine koydu. Sonra benim adım sınıfın şairine çıktı. Çok güleceksiniz fakat çok pişman olduğumu da söyleyebilirim. O yıllarda yazdığım o muhteşem şiirleri imha ettiğim için. Mesela sindirim sistemini okuyoruz değil mi? Sınıf öğretmeni gelip diyor ki çocuklar yarın tabiat bilgisi dersinde sindirim sistemini okuyacağız. Sınıfın şairi sindirim sistemi üzerine şiir yazıp öyle gelecek. Ya sindirim sistemi üzerine şiir yazılır mı? Ama ben oturup yazıyorum. Sindirimin yollarında, bağırsakların kollarında, yağlarında, ballarında düşe kalka gideriz biz. Saçma sapan mısralar. Ama bunlar tasvip görüyor sınıf öğretmeninden. İşte o çizgi üzerinde başlayan şiir çalışmalarım, halk tarzında yazdıklarım günün birinde kız kardeşimin vefatından sonra serbest vezine döküldü ve serbest vezinde yazmış olduğum şiirlerden dünden bugüne ayrılamaz oldum.
Kaç kitap oldu efendim?
Bugüne kadar 4 kitabım yayınlandı. Yalnızlık, Seninle, Duvak ve Harman. Bunların toplam satışı okuyucularıma 1000 defa minnettarlığımı ifade ederim. 104 bin oldu. Evet, 104 bin. Türkiye'de şiir kitapları çok basılır ama herkes şair olduğu için şiir kitabı almaz. Almak, okumak ihtiyacını duymaz. Benim şiirlerim böyle bir yakın ilgi gördü. Sonra ben uzun yıllar sonra nesre dönmek mecburiyetinde kaldım. Nesir yazmak hiç aklımın köşesinden bile geçmiyordu. Ama bazen bizim devletimiz çok yanlış işler yapar. O yanlış işlerinden birisi 1976 yılında beni Yugoslavya'ya göndermesiyle ortaya çıktı. Bizim devletimiz umumiyetle devletimize, milletimize, tarihimize, vatanımıza düşman olan kimseleri özellikle seçer ve gönderir. Hangi kafayla gönderir? Doğrusu ben onu bilmem. Ama 1967 yılında beni seçti. Ulan bunda bir yanlışlık olacak dedim. Yani ben devletimi, milletimi, vatanımı aşk derecesinde seven bir adamım. Nitekim o güne kadar da Yugoslavya'da yapılan şiir matinalarına hep Marksist düşüncede olan kimseler katılmışlardır. Beni gönderdi Dışişleri Bakanlığımızla birlikte. Giderken Yugoslavya'ya TRT Genel Müdürü Şaban Karataş'a çıktım. Dedim ki durum bundan ibaret, ben Yugoslavya'ya gidiyorum. Orada bizim 500 küsur yıllık bir geçmişimiz var. Eğer uygun bulursanız bana bir kamera verin. Ben orada bu şiir matinasından sonra Üsküp'te Türk Eserleri diye bir program hazırlarım dedim. Elini masaya vurdu. Tamam dedi, Üsküp'te Türk Eserleri. Bana bir kamera verdi. Gittik. Matinadan sonra, yani şiir matinasından sonra ben Üsküp'teki Türk eserlerini tespit ettim. Geldim. Onu televizyonda sundum. Tahminlerimin üzerinde bir ilgi gördü. İlk defa ben öyle sanıyorum ki evladı Fatiha'nı TRT ekranlarına getirdim. Sonra Hisar dergisinin sahibi, işte benim nesir alanına geçmemin en büyük sebeplerinden birisi Mehmet Çınarlı, orada gördüklerimi yazmamı istedi ısrarla. Yani ben de birkaç satır yazmaktansa birkaç yüz sayfa okumayı tercih eden bir adamım. Yazmak bana çok ağır geliyordu o zamanlarda. Zorla oturdum Üsküp hatıralarını yazmaya başladım. Çok büyük ilgi gördü. Ahmet Muhip Dranas, ben Mehmet Çınar'dan dinledim. Gelip demiş ki Yavuz Bülent'in yazılarını çok büyük bir heyecanla takip ediyorum. Beni çok heyecanlandırıyor filan demiş. Sonra kitap yayınlandıktan sonra Azerbaycan'da Profesör Bahtiyar Vahapzade bir yazı yazdı. Diyor ki bana göre her Türk Üsküp'ten Kosova'yı okumalıdır. Ama onu okuduğu halde ağlamayan Türk'e de ben Türk demerem diyor. Ben de o kitabı gerçekten ağlaya ağlaya yazdım. Sonra Samiha Ayverdi hanımefendi bu kitap bir şaheserdir dedi. YÖK bütün üniversitelerimize tavsiye etti. O zaman anladım ki benim kalemimi şiirden ziyade biraz da nesre ayırmam gerekir. ve nesir alanında da yazdım.
Hocam sizin o gittiğiniz dönem bir de Tito'nun başta oldu, bir de Yugoslavya'nın biraz böyle istibdat dönemiydi. Peki bir rahatsızlık yaratmadı mı?
Hayır, hayır. Tito o zaman Sovyet ordusunu Yugoslavya'dan def etmişti. Ve Sovyetlerin büyük tazikinden çıkmıştı. Gerçi orada Marksist arkadaşlarımla tanıştım, Marksist Türklerle tanıştım. Tito bizi Rusya emperyalizminden kurtardığı için onu seviyoruz falan dediler. Nazım Hikmet konusunda münakaşa olduğunda bu noktaya geldi. Fakat Yugoslavya'da Türkiye'den gelen şair arkadaşlarımız Nazım Hikmet üzerine yazdıkları şiirleri okudular. Fazıl Üstü Dağlarca hala utanıyorum. Orada katiyen bir Türk şairine, bırakınız bir Türk şairini, bir Türk'e yakışmayan bazı davranışlar içerisinde oldu. Ama ben de inadına orada Türk topluluklarıyla, Türklerle yapmış olduğum görüşmeleri geldim Türkiye'de anlattım. Gördüm ki iyi neticeler meydana geldi. Ondan sonra ben nesir alanında da yazmayı kendime hedef olarak seçtim. Arkasından Azerbaycan'ı yazdım. Arkasından Türkistan'ı yazdım. Özbekistan'ı Türkistan diye verdim. İşte o günden bugüne 25 civarında şiir ve nesir kitaplarım yayınlandı. Bana Yakın Plan dergisinden arkadaşlarımın, o yayın evinin sahiplerinin söylediğine göre bugüne kadar kitaplarımın sayısı 1 milyonu bulmuştur.
Maşallah, maşallah.
Evet, tekrar okuyucularımıza minnettarlığımı ifade ediyorum.
Var mı yeni bir...
Türkiye gibi okumaktan çok uzak kalan bir ülkede benim gibi bir adamın kitaplarının 1 milyon basılması gerçekten ciddi bir...
Evet hocam, ona bir parantez açalım dilerseniz üstadım.
Sağ olun.
Herhalde dünya ortalamasında kitap okuma alışkanlığı açısından sonlarda mı yer alıyoruz?
Efendim, ben uzun yıllar Kültür Bakanlığı'nda çalıştım. Önce müsteşar yardımcısıydım. Sonra askeri hareketten sonra bakanlık müşavirliğine çekildim. Resmi rakamlara göre dünyada en az okuyan milletlerin başında biz varız. Bizim altımızda Orta Doğu İslam ülkeleri, utanç duyuyorum bunları anlattığım zaman, onların altında Afrika tamtamları var. Dördüncü bir topluluk yoktu bize verilen rakamlar arasında, sayılar, isimler arasında. Sonra ben bir tarihte Avustralya'ya gittim. Gördüm ki aborjinler var orada, yerli halk biliyorsunuz. Bütün ömürleri boyunca üzerlerine iki karış bezden başka bir nesne bağlamamış insanlar. En altta da dördüncü sırada da onlar var. O bakımdan resmi kayıtlara göre mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yılda 1000 kişiye düşen değişik türde kitapların sayısı 4700'dür. 1000 kişiye 4700 kitap. Almanya'da 1000 kişiye düşen kitap sayısı 2700. Fransa'da 1700. Japonya'da 1000 kişi için 1000 kitap basılıyor. Müslüman Türkiye'de 1000 kişiye düşen kitap sayısı 7'dir. 7. Bu 1980'li yılların rakamı. Bugüne kadar elbette değişiklikler oldu. Ama kabul edelim ki 10 misli bir büyüme meydana geldi. 70 kabul edelim. Bırakınız 70'i de 100'e çıkaralım. 100 diyelim. Yine dünya milletleri önünde görülüyor ki biz çok gerilerdeyiz. Amerika'da 1000 kişiye 4700 kitap. Almanya'da 1700 kitap. Fransa'da 1000 kitap. 1700 kitap. Türkiye'de 100 kitap. Bu bizim için gerçekten çok utanç verici bir neticedir.
Benim dinlediğim konuşmanızda, beraber dinlediğimiz, Kur'an'ın ilk nuzul olan ilk emri oku,
evet,
diye başlamıştınız.
Evet.
Ve öyle bu sosyal sorunların kökeninde de okumama ve, evet, cehaletin olduğunu ifade etmişsiniz.
Evet. Şimdi efendim, bulunmuş olduğum yerlerde herkes tarafından bilinmesi icap eden bir takım konuları anlatmaya çalışıyorum ben. Yani bir konuya girdiğiniz zaman bekliyorum ki evet tabii öyle filan desinler. Hayır, böyle hayretten açılan gözlerle bakıyorlar. Çok yanlış, çok saçma sapan sorular soruyorlar. Ben de öfkeleniyorum. Diyorum ki bütün bu meselelerin bizim tarafımızdan bilinmesi icap eder. Çok hazin bir durumdur efendim. Bunda tabii devletimizin birinci derecede büyük rolü vardır. Çünkü devlet okullarda takip etmiş olduğu dil politikası yüzünden çocuklarımızın beynini çalıştırmaktan uzak bir noktada bulunuyor. Onu açıklamak durumundayım. Şöyle, resmi kayıtlara göre Batı dünyasında 8 yıllık eğitimden geçen çocukların ders kitapları 70 bin kelimeyle yazılıyor. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da 8 yıllık eğitimden geçen çocuklar 70 bin kelimeyle okuyorlar, düşünüyorlar ve yazıyorlar. Bu rakam Japonya'da 40 bin, bu rakam İtalya'da 32 bin, bu rakam Türkiye'de ki Atatürk'ün ifadesiyle çağdaş medeniyet seviyesine yükselmek mecburiyetinde olan Türkiye'de 6-7 bin civarındadır. Yani 8 yıllık eğitimden geçirdiğimiz çocukların ders kitaplarında 6-7 bin kelime var. Ve bizim sevgili çocuklarımız da bu 6-7 bin kelimenin %10'uyla düşünüp konuşuyorlar. Gittim, geldim, baktım, gördüm, kızdım, acıktım, doydum gibi kelimeler. Şimdi biz neden batının gerisindeyiz? Çocuklarımızı yeterli miktarda kelime dünyasıyla güçlendirmediğimiz için. Yine Kültür Bakanlığı'nda çalışmış olduğum yıllarda okumuş olduğum bir takım dergilerden, yazılardan aklımda kalanını size söylüyorum. Batı dünyası insanların, çocukların beyinlerindeki deha merkezini çalıştırmak istiyor. Çünkü her insanın beyninde bir deha merkezi varmış. O deha merkezi çalıştırıldığı takdirde çocuklar lider seviyesinde topluluk hayatına katılırlarmış. O deha merkezinin çalışması da çok kelimeyle mümkün olabilirmiş. Biz Türkiye'de çocuklarımızın deha merkezini çalıştırmak için böyle bir ciddi yola girmiyoruz. Biz aman Öztürkçe olsun safsatasıyla çocuklarımızı çok kısır bir dil dünyası içerisinde yetiştiriyoruz. Şimdi dikkat buyurun bakın. Bizim ana dilimiz Türkçedir. Biz 7 yıl evimizde Türkçe konuşuruz. Sonra 8 yıl ilk eğitimde Türkçe okuruz, etti 15 yıl. 4 yılda lisede Türkçe ders görürüz, etti 19 yıl. 19 yıl Türkçe okuyan, sözüm ona Türkçe konuşan, Türkçe düşünen kimseler, üniversite sıralarına geldikleri zaman hocalarının ders kitaplarını katiyen anlayamazlar. Hocalarını şöyle ağızları açık seyretmeye başlarlar. Onların o cehaletini ortadan kaldırmak için yeniden üniversitelerimize çocuklarımıza Türkçe dersleri konulur, Türkçe dersleri verilir. Ben kendi samimi kanaatimi söylüyorum ve vallahi ve billahi bütün samimiyetimle konuşuyorum. 19 yıl sözüm ona Türkçe okuyan, Türkçe düşünen, Türkçe konuşan çocuklarımıza üniversitelerimizde yeni baştan Türkçe derslerinin verilmesi üzerimize bir atom bombasının düşmesi kadar hazin bir hadisedir, feci bir hadisedir, korkunç bir hadisedir. Neden? Çünkü üniversite sıralarına gelen bir çocuk artık hocasının derslerini anlayabilmelidir, artık kendisini rahat bir şekilde ifade edebilmelidir. Hayır, devlet çocuklarımızı 6000 kelimeyle okuttuğu için ve bizim çocuklarımız da o kelimelerin %10'uyla düşünüp konuştukları için üniversitede dersleri anlayamıyorlar. Onun için hayatta başarılı olamıyoruz. O bakımdan yapılacak iş devletimizin yanlış dil politikasından süratle vazgeçmesi ve çocuklarımızı öz Türkçe değil, sorarsanız bunu da anlatırım, Türkçe eğitimden geçirmesi şartların şartı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü öz Türkçe, sadece şunu söyleyeyim, işte Ankara'da bir öz Türkçe sözlük basıldı. Onu aldım ve saydım. Öz Türkçe sözlüğümüzde 3175 kelime var. Ali Püskülloğlu tarafından hazırlanan bu sözlükte 3175 kelime. Bunun yanında Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan bir sözlüğümüz var. Ben o sözlüğü aldığım zaman 80 bin kelime vardı. Sonradan 100 bin kelimeye çıktı. Ve bazı kimseler 120 bin kelimeye ulaştırılacağını söylüyorlardı. Şimdi lütfen dikkat buyurunuz. 100 bin kelimelik bir sözlüğü bir tarafa bırakarak aman çocuklarımız öz Türkçe konuşsun hastalığına kapılıp onları 3 bin kelimelik 5 bin kelimelik bir dünyaya götürmek ihanetlerin en büyüğüdür. Çocuk 3 bin kelimeyle ne söyleyebilir, ne yapabilir, ne yazabilir? Batı dünyasından uzak kalmamızın en büyük sebebi çocuklarımızı zengin bir Türkçeden mahrum yetiştirmemizdir.
Değerli hocam, bu 3 binde 5 binde de keşke kalsa. Sosyal medyaya baktığımızda onu Adnan Oktar hocamız defalarca yayında izah etmişti. Belki 100 kelimeyle 200 kelimeyle konuşulduğunu görüyoruz. Malumunuz bir Twitter olayı vardır artık. Dünyanın kabul ettiği bir sosyal fenomen. 140 karakteri bile orada dolduramıyor gençlerimiz. Ve bambaşka bir dil var. Yani ne Türkçe, ne İngilizce, ne Fransızca. Yani kendi ne has jargonu olan. Ve bunu bir milli felaket olarak hocamız değerlendiriyor ve mutlaka çok acil bir şekilde önlem alınmasını söylüyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
%100 haklısınız. %100 haklısınız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırmadan öğrendiğimize göre üniversitelerimizden mezun olan çocuklarımızın %38'i ders kitaplarının dışında herhangi bir kitabın kapağını açıp okumak zahmetine katlanmamışlardır. Faciaların ötesinde facia. Bu çocuk nasıl hayatta başarılı olabilir? Çocuklarımızın güzel düşünebilmesi ve güzel konuşabilmesi için devletimiz evvel emirde bu öz Türkçe yanlışlığından süratle vazgeçmeli ve onları zengin bir Türkçe ile konuşturmalı.
Siz bu konunun üzerinde televizyonda program yaptınız, evet. Türkçe merkezli.
Evet.
Hatta yanlış hatırlamıyorsam devlet televizyonunda da Türk dünyası ile ilgili. Doğru. Yani belki 100 tane program yaptınız.
Ona gelmeden ben eğitimle ilgili yine hocama bir soru sormak istiyorum. Tabii, müsaade ederseniz. Hocam dil konusundan başka aynı zamanda eğitimin içeriği konusunda da bazı sıkıntılar yaşandı malumunuz. Özellikle mesela bir milli şuur yok. Hocamız her zaman onu söyler. Bir gençlere bir milli şuur verilmediğini siz biraz evvel programdan evvel de veciz örneklerle ifade ettiniz. Gençlerimiz kendi kültürünü, dinini, örfünü, adetini tanımıyor ve bir ülke üzerine, bir milli birlik üzerine yetiştirilmiyor.
Evet.
Mesela Darwinizm çok kapsamlı anlatılıyor. Tamam, evet. Biz buna da karşı değiliz. Anlatılsın. Elbette. Bir safsatı olmasına rağmen. Ama baktığımızda PKK'nın temel ideolojisi bu. DHKP'nin temel ideolojisi bu. Karşılığında artık dünyada kabul görmüş yaratılış gerçekleri var. Hücrenin yapısı var. Moleküller var, biyoloji var. Her alanda biz Darwinizmin çöktüğünü görürüz. Böyle bir eğitim de yok ve işin acı tarafı böyle bir çaba ya da bir, evet, teşebbüs de yok. Bu iki konuyu birleştirerek neler söylemek istersiniz?
%100 görüşlerinize katılıyorum. Şimdi belki benim bu açıklamamdan bir takım kimseler rahatsızlık duyabilir ama ben bütün bu söylediklerimi bir takım araştırmalara, bir takım eserlere dayandırarak ifade ediyorum. Ben 10 defa Sovyetlere gittim geldim. 10 defa. Şimdi bütün dünya milletleri benim karşıma dikilseler ve bana Marksizmi anlatsalar, methetseler, komünizmi anlatsalar, katiyen beni inancımdan kıl kadar saptıramazlar. Ben komünizmi bizzat o uygulandığı memlekette gördüm. Ve gördüm ki komünizm kadar dünyada iktidai, dünyada bayağı, dünyada rezil, dünyada geri başka bir sistem yok. Yani bir takım kimseler dünyanın en büyük alimleri söz geçti başlarını kaldırsalar ve deseler ki öyle bir rejim bulmalıyız ki insanlığı darmadağınık etmeli, insanlığı geri bırakmalı. Komünist sistemden başka kötü bir rejim bulamazlar. Şimdi bu kişilerin de eğitim hayatına el koymaları, o konuda söz sahibi olmaları bizi materyalist bir dünya görüşüne doğru götürdü. Peki materyalist bir görüşle hareket eden Rusya'da 1917 ve 1990 yılına kadar iş başında bulunan bütün idareciler Marksist olmalarına rağmen ve herhangi bir devletin Rusya'ya şöyle bir fiske vurması söz konusu olmadığı halde komünist sistem kendiliğinden gümbür gümbür yıkıldı gitti. Niye? Çok kötü bir sistem ondan. Vahyi inkar ettiği için, Allah'a inanmadığı için, insanların manevi yapılarını çiğnedikleri için yıkılıp gittiler. Şimdi hala Türkiye'de bir takım beyinsiz adamlar sokaklarda, nümayişlerde komünizmin lehinde sözler söylüyorlar, sloganlar atıyorlar. Hala sokaklarda, meydanlarda, duvarlara, yollara orak çekiş işaretleri filan konuyor. Bu okullarımızda uyguladığımız yanlış eğitimin neticesi. O bakımdan yanlış bir görüştür. O bakımdan vahyi inkar ederek herhangi bir noktaya varamayız. Vahye önem verdiğimiz takdirde de böyle materyalist düşüncelerin içerisinde bunalıp kalmayız.
Hocam aynı zamanda çok uzun bir sürede köşe yazarlığınız yazarlığınız var. Biz çok severek, istifade ederek okuyorduk. O nasıl başladı ve ne kadar sürdü? Ve bundan sonra da inşallah bir ara verdiniz bir dönem. Evet. Devam etmeyi düşünüyor musunuz?
Şimdi benim gazetelerde yazmam da bazı tesadüfler neticesinde olmuştur. Doğrusu ben gazetelerde yazı yazdığım takdirde bu yazılarımın ilgiyle takip edileceğini falan katiyen düşünmemiştim. İtiraf ederim, böyleydi. O bakımdan bir korkum, bir çekingenliğim vardı. Sonra ben ilk defa Zaman Gazetesi'nde yazmaya başladım. Zaman Gazetesi'nde yazdım. Zaman Gazetesi'nin, ben o zaman Ankara'daydım, İstanbul'daki temsilcileri bir araştırma yapmışlar. En çok kimi okuyorsunuz diye. İkinci sırada benim ismim çıktı. Şaşırdım, maşallah, kaldım. Üniversiteli çocuklar benden stajyer bir şekilde bahsettiler. Sonra beni apar topar bir oldu bittiye getirerek Türkiye Gazetesi'ne çekip götürdüler. Anlatsam çok uzun sürer. Türkiye Gazetesi'nde yazmaya başladım ve okuyuculardan gelen mektupları dikkate alarak söylüyorum. Gördüm ki oradaki yazılarım da bazı kimseler tarafından dikkatle okunuyor ve hakkında iyi kanaatler söz konusu. Türkiye Gazetesi'nde yazarken ben bir ara bu Yezid hakkında bir makale yazdım. Çünkü biz bin küsur yıldan beri bu Yezid yüzünden birbirimize hasım halinde yaşıyoruz. Dünyada bundan daha ayıp, bundan daha affedersiniz aptalca, bundan daha ahmakça bir değerlendirme olamaz. Neden olamaz? Şimdi ben Ebu Hanife mezhebine mensubum. Benim mezhebimin imamı Ebu Hanife Hazretleri'dir. Benim imamım Caferilerin, yani Alevilerin veya Şia'nın bağlı bulunmuş olduğu Cafer-i Sadık'ın aynı zamanda talebesidir. Ben bunu mezhepler tarihinde okuyarak böyle öğrendim. Şimdi biz Alevilerle veya Şia'yla aynı dine mensup olduğumuz halde, Alevilerle aynı ırktan geldiğimiz halde anlatılmaz bir cehalet içerisinde bulunduğumuz için birbirimize adeta hasım halinde yaşıyoruz. O bakımdan bu hasım halinde yaşamamızın en büyük bir sebeplerinden birisi olan Yezid hakkında bir yazı yazdım. Ve ben dedim ki o yazımda, Hazreti Ali 661 yılında İbni Mülcem denilen bir Arap tarafından şehit edildi. 661 yılında biz o zaman Türk milleti olarak Müslüman değildik. Biz yuvarlak hesap 950 yılında Müslüman olduk. Yani o hadiseden 300 yıl sonra biz Müslüman olduk. Sonra onun oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz 680 yılında şehit edildi. Biz yine o zaman Müslüman değildik. Aşağı yukarı 280 yıl sonra biz Müslümanlığa geçtik. Ve Müslüman olduktan sonra bu hadiseyi katiyen tasvip etmedik. Yani Hazreti Ali'nin şehit edilmesine iyi oldu demedik. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesine oh ne iyi oldu diye alkış tutmadık katiyen. Yani 950 yılından işte içerisinde bulunmuş olduğumuz bu yıla kadar doğan milyonlarca çocuğumuza Ali dedik, Hasan dedik, Hüseyin dedik, Fatma dedik, Ayşe dedik. Ama bir tek çocuğumuza bir tek İbn-i Mülcem demedik. Bir tek çocuğumuza Yezid demedik. Aksine Yezid'i küfür olarak kullandık. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben ortaokula gidinceye kadar sanıyordum ki Yezid eşek gibi, it gibi, hayvan gibi bir kelimedir. Çünkü annem bana kızdığı zaman hadi oradan Yezid, bazen çok kızınca Yezid oğlu Yezid diye bağırıyordu. Sonradan öğrendim ki Yezid bir kişinin ismiymiş. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i şehit eden bir kişinin. Şimdi biz aradan bin yıl geçmesine rağmen Alevi kardeşlerimize bunu bir türlü anlatamadık. Alevilerden benim yakından tanıdıklarım var. Adımlarını camiden içeri atmadıkları için siz diyor camide Hazreti Ali'nin aleyhinde ya hangi aleyhte konuşmak? Biz kubbelerimizin en güzel yerlerine Hazreti Ali'nin ve onun çocuklarının ismini yazıyoruz. Mübarek ayağınızı bir atın da bir gelin görün onu. O böyle bir ihtiyaç içinde değil ama peşin bir hükümde bize hasmane duygularla yüklü. Şimdi bizim Sünni camiada da Alevileri araştırmak, incelemek zahmeti yok. Müslüman oldukları için okumuyorlar. Müslümanın evi kitapsız, kütüphanesiz olur mu? Evlerimizin %95'i kitapsız ve kütüphanesizdir. Büyük facia. Böyle olunca her iki taraftaki büyük cehalet her iki tarafı birbirine hasım haline getiriyor. Ben bunları anlattım. Kur'an'da bir ayet-i kerime var biliyorsunuz. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye buyuruyor. Bunun altını Mehmet Akif güzel doldurmuş. Olmaz ya tabii biri insan biri hayvan diyor. Bilmeyeni hayvan derecesinde görüyor ve gösteriyor. Olmaz ya tabii biri insan biri hayvan. Öyleyse cehalet denilen yüz karasından kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet. Sonra ey hasm-ı hakiki cehaletten bahsederken. Ey hasm-ı hakiki seni öldürmeli evvel. Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el. Türkiye'deki bu Alevi-Sünni kavgasının temelinde korkunç bir cehalet vardır. Türkiye'deki bu PKK ihanetinin altında Himalaya dağını bile yerinden kımıldatacak korkunç bir cehalet ve ihanet vardır. Cehaletin ve ihanetin en büyük sebebi de okumamaktır. Türkiye okumadıktan, araştırmadıktan sonra birbirimize hasım olmaya maalesef devam edeceğiz.
Biraz evvel bahsettiğiniz gibi, kendiniz de bizzat gördüğünüz gibi yani komünist, Marksist, Leninist felsefe evet. iyi taşıyan bir terör örgütü PKK.
Doğru. Doğru.
Ve yapmak istediği de bizim soydaşlarımızın, dindaşlarımızın olduğu Türk-İslam dünyasında Doğru. birbirine yakınlığını, kardeşliğini, belki de birleşmesini engellemeye çalışmak.
%100 doğru.
Bu konudaki fikirlerinizi de...
%100 doğru. Siz söylediniz. PKK bir terör hareketidir. Aynı zamanda Marksist düşünceler içerisinde olan insanların meydana getirmiş olduğu bir harekettir. ve ben samimi kanaatimi söylüyorum. Dünden bugüne en büyük Kürt düşmanları PKK mensupları arasında bulunmaktadır. Kürt düşmanları. Biz 1000 yıldan beri Kürtlerle kardeş gibi yaşadık. Bu HADEP Genel Başkanı bir konuşmasında söyledi. Yani bir Kürt Cumhurbaşkanı olsa ne olur? Be adam Kürt'ten Cumhurbaşkanı olmadı mı Türkiye'de? İşte İsmet İnönü Kürt asıllıymış. Ben bilmiyorum ama öyle söylüyorlar. Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı. İşte
Özal.
Turgut Özal. Ben Kürdüm diye kendisi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı bizim dünya kadar Kürt asıllı milletvekilimiz, bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet kumandanımız oldu. Bugün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Kürtler de aynen Türkler gibi oturuyorlar, ticaretleriyle, sanayi hayatlarıyla uğraşıyorlar, meşgullar. Neyi noksan Kürdün? Ama bunlar Sovyet Rusya'dan ve büyük devletlerden almış oldukları emri yerine getirmek için silaha sarılıyorlar. Kürt'ü büyük çıkmazlarla karşı karşıya koyuyorlar. Eğer Kürt vatandaşlarımız üzerlerinde oynanan bu oyunları dikkate almazlarsa, bu PKK ihanetine göz yumarlarsa yarın çok daha büyük facialarla, felaketlerle karşı karşıya kalırız. Bakınız size bir şey söylemek istiyorum. Bunlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir müstakil devlet kurmak istiyorlar. Bir, böyle bir yola gittikleri takdirde bunun en büyük faciasını Türk topluluğu olarak biz duyarız. Çünkü Doğu Anadolu'suz bir Türkiye olmaz, mümkün değil. İki, bunun aynı zamanda eğer orada böyle bir müstakil Kürt devleti olursa en büyük acısını, dehşetini oradaki Kürt vatandaşlar duymaya başlayacaklardır. Neden? Önce biz neden bunun büyük felaketini duyarız? Çünkü bizim bütün enerji kaynaklarımız Doğu Anadolu'dan geliyor. Türkiye'nin bir anda bütün sanayi sistemleri, fabrikalarımız istop eder durur. Niye? Enerjimiz oradan geldiği için. Evlerimizdeki buz dolabını bile, çamaşır makinesini bile çalıştıramayız bu kaynaklardan mahrum olduğumuz takdirde. Sonra ikinci büyük tehlikeyi veya birincisi kadar en az büyük tehlikeyi oradaki Kürt vatandaşlarımız yaşamaya başlarlar. Ben çok açık ve kesin söylüyorum. Elbette bir takım başka soylardan, bir takım başka dinlerden, bir takım başka ırklardan olan insanlar Türkiye'de bizimle beraber yaşayacaklardır. Bizim nasıl Türk olarak bu topraklarda Müslüman olarak yaşamak hakkımız varsa, şu kadar yıldan beri bizimle beraber yaşayan Ermeninin de, Yahudinin de, Arabın da, Acemin de,
Çerkezin,
Arnavut'un da bu topraklarda yaşama hakları vardır. Ama bu topraklarda yaşayan Arap da, Fars da, efendim Kürt de, Laz da, Çerkez de, şu da bu da namusunu, şerefini, hürriyetini Türk devletinin ve Türk ordusunun ayakta kalmasına bağlıdır. Bu devlet yıkıldı mı, bu ordu çöktü mü, bizden çok zararı onlar görecektir. O bakımdan herkes aklını başına almalı ve bu PKK denilen illetin meydana getireceği faciayı, felaketi ayağının tersiyle bir tarafa itmelidir.
Hocam şimdi malumunuz Cenab-ı Allah bize hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, evet, birlik olun, dağılmayın, evet, devletiniz gider diyor, evet, ayette. Şimdi Türk İslam coğrafyasına baktığımızda da malumunuz günden güne artan bir harcümerç var. Her yerde Müslüman kardeşlerimize, soydaşlarımıza, evet, bir zulüm var. Şimdi bir Avrupa Birliği'ni herkes normal görüyor. Bir Kuzey Amerika Birliği'ni normal görüyor. Her türlü birlikteliği normal görüyorlar ama konu bir Türkistan birlikteliğine geldiğinde nasıl olacak acaba bir şey oluşuyor. Bu birliktelik bir erdem midir? Ne diyorsunuz hocam? Bu konuda da biz sizin fikirlerinizi biliyoruz ama sizden, evet, de bir tekrar
duyalım. Şimdi bakınız, Juvera diye bir devlet adamı var. Juvera. Bu bir Roman devlet adamı. Bunun bir kitabı çıktı. Türkiye'yi Parçalama Planları. Diyanet Vakfı Yayınları arasında yer aldı. Fiyatı da 5 lira. Herkesin alıp okuması gerekir. Bu Juvera imparatorluk devrinde Romanya'yı temsilen bizim aramızda bulunmuş. Adamın bir husus dikkatini çekmiş. Bakmış ki bütün yabancı devletler Türkiye'yi, Osmanlı İmparatorluğunu bölmek, parçalamak için kendi aralarında konuşuyorlar. Bunun üzerinde hassasiyetle durmuş ve görmüş ki 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden 1912 Balkan Savaşı'na kadar Doğu ve Batı dünyası Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için 100 ayrı plan hazırlamış. Bunlardan bir kısmını koydular ortaya, bir kısmı hafızalarda kaldı. 100 ayrı plan. Juvera bunları tespit ettikten sonra almış, Fransa'ya Sorbonne Üniversitesi'ne götürmüş. Sorbonne Üniversitesi'nde tarih kürsüsüne koymuş ve tezini anlatmış orada. Ben o kitabı dikkatle okudum. Orada Michel Reno isimli devletler hukuku profesörü bu Cuvera'nın kitabını öve öve göklere çıkarmış ve Fransa'nın Sorbonne Üniversitesi Cuvera'ya tarih doktoru unvanı vermiş. Şimdi ben bizim öğretmenlerimizin bulunduğu yerlerde bunu anlatıyorum. Diyorum ki vaziyet bundan ibarettir. Doğu ve Batı dünyası bizi bölmek ve parçalamak istiyor. Bu konuda Batı'da şöyle ciddi çalışmalar oldu. Bütün mukaddesatım üzerine yeminle söylüyorum. 15 yıllık, 20 yıllık öğretmenler bana şiddetle itiraf olamaz efendim diyorlar. Batı dünyasının kendisine has bir takım sorunları vardır. Bizim de bize has sorunlarımız. Niçin Batı dünyası bizi bölmek ve parçalamak istesin? Herkesin dikkatine sunmak istiyorum. Şimdi bakınız 3. Murat zamanında 1595 yılında ben bunu Yılmaz Öztuna'nın başlangıçtan zamanımıza kadar Türkiye tarihinin 3. veya 4. cildinde son sayfalarda olan bir kısımdan çıkararak size söylüyorum. 3. Murat zamanında imparatorluğumuzun yüz ölçümü 23.334.700 km². Yani bugünkü Türkiye'den 30 misli geniş bir coğrafya üzerinde hükümranız. Bugün 778 bin kilometre kare üzerinde. Şimdi ben o öğretmenlere soruyorum. Peki ne oldu? Ne oldu da biz 23 milyon kilometre kareden bu 778 bin kilometre kareye indik? Yani ecdat o toprakları çuvallara doldurarak götürüp denizlere mi döktü? Veya ecdat o toprakları saç üzerinde kavurarak, kavurga yaparak yedi mi, yuttu mu? Ne oldu bu? Kimse de cevap yok. İşte sizin gibi bilgisiz, sizin gibi meselelerden uzak bir takım adamların gafletleri yüzünden Batı dünyası bizi vura vura vura vura getirip Anadolu'ya tıktı. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda biz mağlup olduk. Yine Batı dünyası ikna olmadı. Bu defa bizi Anadolu'dan da söküp çıkarmak veya Anadolu'daki bütünlüğümüzü de dağıtmak için üzerimize saldırdı. Allah'a milyonlarca şükrolsun Mustafa Kemal Paşa başkanlığındaki milli mücadelede muvaffak olduk da bugün 778 bin kilometre kare üzerindeyiz. Ama şu anda Batı dünyası bizi bu 778 bin kilometre kare üzerinden de silmek, dağıtmak gayretiyle hareket halindedir. Bizim insanımız bundan haberdar değil. Söz gelişi Kürt toplulukları kulakların üzerine yatıyorlar, okumuyorlar. Kürtler hiçbir meselenin haberin farkında değiller. Onlar da devletimize, ordumuza silah sıkıyorlar. Bunları devletimiz eğer bir büyük aydınlık içerisinde insanlarımızı anlatmazsa Türkiye'nin gelecek yıllarına emin nazarlarla bakamayız. Çok büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Bu Doğu ve Batı dünyasının üzerimizde oynadığı büyük oyunun neticesidir. Bu her aydınımızın en asli vazifelerinden olmalıdır ve her Türk evi mutlaka kitapla ve kütüphaneyle zenginleşmelidir. Yine resmi rakam, affedersiniz, evlerimizin %95'i kitapsız ve kütüphanesiz. Kitapsız ve kütüphanesiz Müslüman Türk evi olmaz. Bir evin, her yerde söylüyorum, bütün avizeleri Çekoslovakya'dan getirilmiş olsa, bir evin bütün mobilyaları diyelim ki Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan ısmarlanmış olsa, bir evin bütün halıları İranların İpek halılar arasından seçilmiş olsa, eğer o evde kitap yoksa, kütüphane yoksa, o evin mağara karanlığından hiçbir farkı yoktur. En büyük çilemiz budur. Evlerimizi kitapla ve kütüphanelerle zenginleştirmek bizim aynı zamanda Türkiye'nin bugünü ve yarın açısından da şartların şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet.
Estağfurullah, ben sözünüzü böldüm, özür dilerim. O zaman Türk İslam dünyası zaten bir birliktelik halinde olsa bu fitnelerin hiçbiri olmaz. Yani bir güç birliği olsa, fikir birliği, ahlak kültür birliği, eskiden de öyleydi dediğimiz kilometre kareler içinde.
Evet.
O zaman güçlüydü yani kimse. Sadece bu birlik bile kendi başına caydırıcı bir unsur. Ve zaten barışı, sevgiyi sunacak. Bizim İslam ahlakımızın temeli olan sevgiyi, barışı diğer toplumlara da zaten yansıtacak olan bir birlik. PKK'sı kalır, ne cehaleti kalır Allah'ın izniyle bu birlik olursa inşallah.
Evet, şimdi bakınız ben gördüklerimi söylüyorum size. Dünyada Rus devleti de bu kadar kültürün ve dilin millet hayatındaki önemini kavrayan başka milletler pek yok. Çok iyi kavramışlar Ruslar. Ama Allah'a milyonlarca şükür olsun ki Rusya komünist bir sistemle idare edilmiş. Eğer Rusya komünist bir sistemle idare edilmeseydi, söz gelişi çarlık idaresi devam etseydi veya diyelim ki Rusya'da karma politika, ekonomi politikası yürürlükte olsaydı, 50-60 yıl sonra Rusya'da Türk varlığından bahsetmek mümkün olmazdı. Neden? Şimdi size söylüyorum. Gitmiş olduğum, bazen 10 defa bulunmuş olduğum cumhuriyetlerde, Türk cumhuriyetlerinde öğrendim. 1917 yılından, hatta daha önceden de başlamıştır. Ama 1917 yılından 1990 yılına kadar Rusya'daki bizim soydaşlarımız, Türkistan'daki daha doğrusu bizim soydaşlarımız %60 nispetinde ana dillerini unutmuşlardır ve Rusça konuşmaya başlamışlardır. %60 nispetinde. Orada açmış olduğumuz okullarda Türkmen asıllı veya Azerbaycan asıllı öğretmenlerle sohbet esnasında konuştum ve öğrenmek istedim. Siz önce çocuklara ne öğretiyorsunuz dedim. Beni çok şaşırttılar. Bana dediler ki önce çocuklara ana dillerini öğretiyoruz. Ana dillerini bir bilmiyorlar. Şimdi dediğim gibi bir 50 yıl daha devam etseydi 50 yıl sonra orada katiyen Türk unsurundan bahsetmek mümkün olmayacaktı. Şimdi Rusya oradaki Türk topluluklarının bizimle beraber olmalarını, Türkçe konuşmalarını, dilde fikirde işte beraber bulunmalarını katiyen istemiyor. O bakımdan Rusya orada takip etmiş olduğu kültür politikasında o adamlara, oradaki soydaşlarımıza diyor ki sen Azerbaycanlısın, sen Azerbaycan diliyle konuşuyorsun, Türk değilsin. Konuştuğun dil Azerbaycancadır. Türkmenistan'da diyor, bunların hepsini yaşadım ben. Türkmenistan'da diyor ki sen Türkmensin, Türk değilsin. Sen Türkmence konuşuyorsun. Özbek'e sen Özbeksin, Özbekçe konuşuyorsun. Türk değilsin, sen Kırgızsın, sen Kazaksın. Sen Kırgızca, sen Kazakça konuşuyorsunuz. Ve hiçbir biriniz Türk değilsiniz. Türkler sizin en büyük hasımlarınız. Sovyet İmparatorluğu olmasa Türkler sizi bu topraklarda yaşatmazlar. Böyle söylüyorlar. Ve içimizdeki Sovyet Rusya casusları da veya ajanları da veya Yeniçerileri de aynen Rusya'nın ağzıyla konuşuyorlar. Bizi o topraklarda yaşayan soydaşlarımızdan uzak tutmaya gayret ediyorlar. Biliyor musunuz ben bunu 40 ayrı programda belki 140 defa tekrar ettim, söyledim. Türkiye mutlaka kalkınmak ve çağdaş medeniyet seviyesine yükselmek mecburiyetindedir. Ve Türkiye mutlaka tarım toplu olarak değil, sanayi topluluğu olarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir. Türkiye'nin kalkınması ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması, Batı dünyasından katiyen dirsek temasını kaybetmemek kaydıyla. Çünkü ilmi, sanatı Batı dünyasından almak durumundayız.
Onlar da bizden aldılar.
Elbette. Katiyen ilmi ve sanatı terk etmemek kaydıyla, bütün Türk dünyasıyla iktisadi, siyasi ve kültür faaliyetleri içerisinde bulunmasına bağlıdır. Eğer biz Türk dünyasıyla, yani Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile kültür beraberliği içerisinde olsak, aynı zamanda siyasi faaliyetler içerisinde bulunsak, siyasi birliğimizi sağlamaya çalışsak, iktisadi beraberliğimiz içerisinde bulunsak, Türkiye 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde dünyanın en güçlü devletlerinden birisi olur. Ama bunu Rusya istemiyor, bunu hiçbir büyük devlet istemiyor. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı olmadan önce biliyorsunuz Türk dünyası ile ilgili devlet bakanıydı. Onun bir açıklaması oldu. Çok mühim ama dünyalar kadar mühim bir açıklamadır bu. Bir açıklamada bulundu. Bir konuşmasında dedi ki biz Türk Cumhuriyetleri ile bir altın borsası kurduğumuz takdirde yıllık kazancımız 25 milyar dolar olur. Diğer Türk topluluklarının da kazancı var. Bizim de. Bizim kazancımız 25 milyar dolar. Biz bir pamuk borsası kurduğumuz takdirde bizim kazancımız bir yılda 27 milyar dolar olur diyor. Sadece altın ve pamuk borsasından Türkiye bir yılda 52'nin ikisini de atın 50 milyar dolar para kazanıyor. 10 yıl içerisinde Türkiye'nin bütün borçlarını sıfır noktasına indirebilirsiniz. Ben bir genel müdürümüze, hazine genel müdür yardımcımıza telefon açtım. Bizim hazine genel müdürlüğü olarak ne kadar altınımız var dedim. Aşağı yukarı 300 küsür ton altınımız var dedi. Dikkat buyurun. Türkiye Anadolu'da 1000 yıllık bir devlet. 1000 yıllık bir devlet. 1000 yıllık devletin 300 ton altını var. Azerbaycan nereden? Özbekistan'da Zerafşan bölgesinde dünyanın en saf altınları çıkıyor. Dünyanın. Ve Marksist sistem zamanında bir yılda 50 bin ton 50 ton altın çıkarıyorlardı. 50 ton. Şimdi Amerikalılarla birlikte 70 ton, bazen 72 ton o Zerafşan bölgesinden altın çıkarılıyor. Bu başbakan yardımcısı bana anlatmıştı. Demişti ki bu 50 ton altınımızı Sovyet Rusya olduğu gibi çekip götürüyor. Timur zamanında yapılan bir takım eserlerimizin, medreselerimizin, camilerimizin kitabelerindeki harflerde dökülmeler oldu. Bizim 50 kilo altına ihtiyacımız oldu. 50 kilo altını almak için 50 defa Rusya'ya, Moskova'ya gittik geldik. binbir türlü zorlukla aldık. Rusya'daki komünist sistemi görüyorsunuz. Eşitlik, barış, sömürüye karşı olmak safsataları bir darba. Şimdi Özbekistan 10 yılda 750 ton altına sahip oldu. 20 yılda Özbekistan'ın 1500 ton altını var elinde. Diğer Türk cumhuriyetlerinde de altın cevheri çıkıyor. Bizim de oradaki, sadece Özbekistan'ı alarak söylüyorum, oradaki 1500 ton altına, altın yanında 300 ton altınımız var bizim. Niye onlarla beraber olarak bu altın meselesini değerlendirmiyoruz? Neden bu konuda daha ciddi adımlar atmıyoruz? Çünkü Amerika istemiyor, Rusya istemiyor, İngiltere istemiyor, Fransa istemiyor. Ben bir tarihte Türkmenistan'daydım. Orada bir türbede araştırmalarda bulunurken içeriye Amerikalılardan ibaret bir grup geldi. Amerika bu konuda bizden çok daha ciddi çalışmalar içerisinde. İlk defa bir Tanrı, bir Allah kelamını orada aldı, almadım. Amerikalılar aynen kızlar, Türkmen kızları gibi giymişler. Uzun entariler, saçları buradan, başları buradan bağlı. Erkekler hafif sakal bırakmışlar. O adam Amerikalı geldi, selamu aleyküm dedi böyle. Hiç adamın yüzüne bile bakmadım, başımı çevirdim. Sonra bizim bir arkadaş grubumuz, öğretmenler daha vardı. O Amerikalı dedi ki, bu Türkleri niye kabul ediyorsunuz? Kovun gitsin, bu adamlar sizin ülkenizi elinizden almak için buralardalar. Orada bizim okullarımızda vazifeli olan bir öğretmen arkadaşımız dedi ki, be adam dedi, biz Türk asıllıyız. Türkiye'de 3 devlet kuruldu. Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet. Selçuklu'yu kuranlar Türkmenler, buradan geldiler. Osmanlı'yı kuranlar Türkmenler, Cumhuriyet'i kuranlar Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın devamı. Bizim özümüz, kökümüz bu topraklardan Anadolu'ya geçti. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ne. Siz niye ta Amerika'dan kalkarak buraya geliyorsunuz? Sizin maksadınız nedir? Esas bu toprakları siz sömürmek istiyorsunuz. Adam eşekten düşmüşe döndü. Şimdi bununla şunu anlatmak istiyorum. Amerika Türkmen Türkçesini öğretmiş kendi insanına, kızlarını, erkeklerini Türkmenler gibi giyindirmiş, oraya gönderiyor. Aman Türkiye orada herhangi bir kuvvete sahip olmadan siz gidiniz diye. Biz çok uzaklarda kalmışız. Bazı konularda gayret sarf etmek isteyen insanları da ırkçılar, Turancılar, maceracılar, kafatasçılar diye kötülemeye başlamışız. Bana göre Türk Cumhuriyetleri de siyasi, iktisadi ve kültür münasebetlerine girmeyen insanlar büyük gaflettedirler, büyük macera içindedirler. Devletimizin yapacağı tek şey bu Türk Cumhuriyetleriyle siyasi, iktisadi ve kültür münasebetleri kurmak ve onlarla beraber hareket etmektir.
Evet efendim, bizim topraklarımızın altında da altın değerinde borumuz, toryumumuz var.
Tabii.
Üstünde de insanların gönlünde, ahlakında İslam ahlakı var.
Doğru.
Biz o yüzden tekrardan bölgemize ve dünyaya sevgiyi, barışı, zenginliği, ferahı, neşvi nema edecek bir ülkeyiz. İnşallah bu konuda da öncü oluruz. Çok teşekkür ederiz değerli fikirlerinizle.
Ben daha sözün başındaydım. Bitti mi sohbetiniz?
Lütfettiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Eksik olmayın. Efendim, Hayata Dair programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.